Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.
Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street.
Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Bugün konuğum bir sanatçı İrem Günaydın. 6. edisyonu 10 Haziran'a kadar devam eden Mardin Bienali'nde açılış günlerinde birlikteydik. O da Mardin Bienali'ne küratör Ali Akay'ın davetiyle yeni bir çalışmasıyla katıldı. Özellikle bunun üzerine konuşacağız ama vakit kalırsa başka şeyleri de Mardin Bienali ile ilgili genel izlenimlerine de örneğin alan açmaya çalışacağız. Hatırlatmak adına da Mardin Bienali, Mardin Sinema Derneği işbirliğiyle 10 Mayıs 10 Haziran 2024 tarihleri arasında Ali Akay küratörlüğünde, Döne Otyan ve Hakan Irmak'ın eş direktörlüğünde düzenleniyor. Ve geçtiğimiz programlarına bakacak olursanız Hariçten Sanat programının Bienali'nin küratörü Ali Akay'la, Bienal'in direktörlerinden Hakan Irmak'la ve Bienal'in katılımcılarından Güneş Terkol'la yaptığım söyleşileri dinlemeniz mümkün kayıt arşivinden. Bugünse İrem Günaydın'la birlikteyim. İrem Mardin Bienal'ine katılan ve yeni iş üreten sanatçılardan biri. İrem merhaba.
Merhaba Çelenk, merhaba dinleyiciler.
Merhabalar. Seninle de uzun süredir aslında Mardin Bienali'ne katılım sürecin, bununla ilgili yaptığın araştırmalarla ilgili ara ara sohbet etme fırsatı buluyorduk. Nihayet artık izleyiciyle buluşuyor. Bir ay boyunca 10 Haziran'a kadar devam edecek bir süreçte. İşin biraz evveliyatına dönmek istiyorum. Yani süreci biraz seninle konuşmak istiyorum açıkçası. Ali Akay 6. Mardin Bienali'ne küratör olarak davet edildi. Sen daha önce onunla çalışmış mıydın? Mardin'e hiç gitmiş miydin? Mardin Bienali'ne bu davet nasıl gerçekleşti? Şöyle bir yerden de bunu sormak istiyorum. Hiç yani yaşa takılmak mümkün değil, gerekli de değil. Ama sen aynı zamanda Bienali'ne davet edilen en genç sanatçılardan birisin. Belki de öylesin. Direkt bir yaş araştırması yapmadım ama benim bildiğim kadarıyla da Ali Akay'ın hani Fransa'dan, Türkiye'den, dünyanın farklı coğrafyalarından daha çalıştığını bildiğim sanatçılardan da biri değilsin. Bu karşılaşma, bu bir aradalık nasıl gerçekleşti ve nasıl ilerledi?
Şöyle oldu. Evet, sanırım Ali Bey de bunu bana söyledi. Ben davet edilen sanatçılar içerisinde en genç sanatçı sensin dedi. Ben de oradan biliyorum yani. Bu tekrarlanan bir şeye dönüştü. Daha önce Ali Akay'la hiç çalışmadık. Fakat dönem dönem karşılaşıyorduk açıkçası. Beni temsil eden galeriye, bazı sergilere geliyordu. Oralarda konuşma fırsatı buluyorduk. Ama en kapsamlı konuşmamızı benim The Pill'de yaptığım son solo sergimde 4 performans, serginin parçası 4 tane performans vardı ve o performanslardan bir tanesine geldi kendisi Sezen Hanım'la beraber ve performansı izledi ve onun akabininde de sergi hakkında konuşma yaptık biz onunla. Daha sonrasında da ben ondan o teklifi aldım zaten. Hani ben Mardin Bienali'nin küratörlüğünü yapacağım. Sen de bir iş göstermek ister misin diye bir teklif aldım. Kabul ettim. Çünkü Mardin'e bu arada daha önceden hani soruna cevaben 3 kere gitmiştim. Yani Mardin bilmediğim bir yer değildi benim. Ama hani sanattan bağımsız olarak ya da sergilerden bağımsız olarak kendim gezip gördüğüm şehirlerden bir tanesiydi. Şimdi şöyle, teklifi aldıktan sonra açıkçası çok heyecanlandım. Bir de listenin de bir kısmını, sanatçı listesinin de bir kısmını paylaşmıştı benimle. Yani bunca zamandır benim de takip ettiğim sanatçılarınla beraber gösterme fikri beni heyecanlandırmıştı. Hem de Mardin'de olacak olması serginin. Hemen onun biraz böyle öncesine gidip bir bağlamsal bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Ben öyle şeyden daha yeni dönmüştüm. Bir sanatçı misafir programına gitmiştim Almanya'da. Künstler aus Stuttgart. Ve normalde bir yıllık bir residency olmasına rağmen o vizeyle ilgili problemler yaşadığım için sadece 3 ay kalıp dönmek durumunda kalmıştım. Ali Bey'in teklifi de hemen o dönüşten sonra gelen bir teklifti. Ve hani orada bulunduğum süre boyunca, Stuttgart'ta bulunduğum süre boyunca da hem bir yandan bu Kafkaesk bir bürokrasinin içerisinde kendimi buldum. Hani vize işlemleri vesaire, Almanya-Türkiye ilişkileri. Bir yandan da hani insanı zaten o içinde bulunduğu durum birazcık hani pratiğinin de bir taraflarına itiyor açıkçası. Ve o dönem boyunca ben çok kurumsal eleştiriyle ilgilendim açıkçası. Ve o kurumun da böyle bir kütüphanesi vardı işte. Ve o kütüphanenin içinde de bu konularla ilgili, özellikle kurumsal eleştiriyle ilgili çokça kaynak vardı. Ve hani orada bulunduğum süre boyunca bunları çok okuma fırsatı falan da buldum. Ve o dönem zaten yani yavaştan ben bu kavramlarla ilgilenmeye başlamıştım işte. Kurumsal eleştiri, bununla beraber böyle müzecilik, hayali müzeler, görünmeyen koleksiyonlar gibi şeylerle ilgilenmeye başlamıştım. Ve Ali Bey de beni davet edince, hani Mardin söz konusu olunca, daha önceden de Mardin'i ziyaret ettiğim için hep aklımın bir tarafı şeye gidiyordu işte. Yani hani bir koleksiyon fikri var bir tarafta, kafamın bir tarafında. Bir tarafında da kurumsal eleştiri fikri var. Zaten hani o yönde okuyorum o dönem. Orada da hep böyle hep bildiğimiz, zaten hepimizin kulağına çalınan taşlar, arkeoloji, yani kazma ile ilgili, excavation fikri ile ilgili zaten Mardin böyle birazcık hani anılan da bir şehir bir yandan. Ben böyle o okuduğum şeylerin navigasyonunda diyelim, Mardin'le ilgili işte taşlar, hazine avcıları vesaire, bu tür şeyler araştırmaya, okumaya başladım. Ve bir şekilde karşıma Güner Hanım çıktı. Güner Coşkunsu, arkeolog. Fakat daha öncesinde kendisini hem hiç duymamıştım, tanımıyordum. Ve bu araştırmalardan sonra kendisiyle böyle ismen karşılaşınca, haberleri okudukça üst üste, kendisinin yaptığı röportajları okudukça, kendisinin tezlerini de okumaya başladım. Bilmeyenler için kendisi bir arkeolog. Harvard'da PhD'sini yapıyor, sonra dönüyor. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde arkeoloji bölüm başkanlığı yapıyor. Neyse, o dönem boyunca işte gittikçe Güner Hanım ve Güner Hanım'ın hikayesini çekilmeye başladım. Sonra bir anda kendimi şeyle buldum tabii, işte arkeologlara ve onunla röportaj yapmış gazetecilere mail atarken buldum. Böyle bir dolu gazeteciye mail attım işte, hani Güner Hanım'ı daha iyi tanımak istiyorum, onunla röportajlarınızla ilgili hani arka planları ile ilgili bilgi edinmek istiyorum vesaire diye. Ve bazıları geri döndü, bazıları geri dönmedi, birçoğu geri dönmedi. Günün sonunda bir tane gazeteci, ismini de verebilirim, Ömer Erbil, onunla röportaj yapan gazetecilerden biri bana geri döndü sağ olsun. Arkeologlara da bir dolu mail attım. Yine bir arkeolog, Nezih Başgelen, kendisi bana geri dönen arkeologlardan bir tanesi ve dedi ki yani Güner Hanım'la ilgili dostum da eskiden, çok şey biliyorum, gel bir buluşalım dedi. Ve Nezih Bey'le ben bir buluştum. Beyoğlu'nda bir stüdyosu vardı onun da. Nezih Bey'den Güner Hanım'la ilgili data toplamaya çalıştım işte. Çünkü işte gazetedeki haberlerde asıl ilgimi çeken şeyi söyleyeyim sana. Haberlerin içinde böyle bir dolu haber var ama böyle çok spesifik, italikle yazılmış, belli ki bir datadan alınmış, gerçek bir datadan alınmış bir haber var. Onu direkt okuyacağım sana.
Tabii.
Şey, 89 kutu içinde çok sayıda tarihi eser tespiti yapıldı. 41, 68 ve 36 nolu kutular içinde 2863 sayılı yasa kapsamında envanterlik mahiyette 3 adet eser olduğu tespit edilmiştir. Güner Coşkunsu'nun izinsiz yüzey araştırması yaptığı, bu alanlarda izinsiz etütlük ve envanterlik mahiyette eserler topladığı, eserleri uygun olmayan ortamlarda muhafaza ettiği görülmüştür. Belirtilen nedenlerden dolayı Coşkun Su hakkında 28-63 sayılı yasaya muhalefetten adli makamlara suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Şimdi ben bu cümleyi gördüm. Yani sonuçta röportajın içinde bir sürü böyle yorumlu morumlu şeyler var ama bu italikle yazılmış ve belli ki bu Güner Hanım tarafından ya da biri tarafından gazeteciye verilmiş bir cümle. Dolayısıyla bu röportajı yapan kişi de Ömer Erbil, sağ olsun bana da geri döndü. Ve onunla da bir buluşma ayarladık. Nezih Bey'le buluştuktan sonra çok parçalı anlatıyorum ama artık izleyicilere çok da heyecanlandığım bir konu çünkü bu. Çok da tutkulu olduğum bir konu. Yo dönüştü zaman içerisinde. Ben hem Ömer Bey'le hem de Nezih Bey'le görüştüm işin sonunda. Ve Ömer Bey'den belki şimdi biraz daha hani buna gelmeden önce şeyden bahsettim. Ne oldu? O Metin demin
evet.
neye referans veriyordu?
Evet. Tabii ben de şöyle küçük bir araya gireyim senden en azından soluklanmış evet. olmak. Yani çok birbiri ardına çok katmanlı bir konu var. Ben de özellikle bu programı tabii ki Mardin Bienali devam ederken seninle yapmak istedim ama aynı zamanda da Müzeler Haftası'ndayız. Bu program yayınlandığı dönemde yani 18 Mayıs Dünya'da Müzeler Günü olarak kutlanıyor ve bütün onun akabindeki haftada Müzeler Haftası olarak kutlanıyor. Senin Mardin Bienali'ne davet edilmen çok da tesadüfi değil. Bence senin sanat pratiğin içinde her zaman kurumsal eleştiri, aynı zamanda sanatçı olma kavramının keşfedilmesi ve kendi içinde sanatçı olmaya dair de bir eleştirel bakış, sanat tarihi, arkeoloji, bununla ilgili meseleler, iç içe geçmiş dokular vesaire var. Dolayısıyla buna istinaden bir araştırma yapacağını Ali Bey de öngörmüştür seninle konuşurken diye düşünüyorum. Nitekim sen de hem Mardin Artuklu Üniversitesi'nde arkeoloji bölüm başkanlığı yapmış, dünya çapında nitelikli eğitim almış ve maalesef hali hazırda konuk edemeyeceğimiz senin de bir araya gelme imkanı olmayan çünkü çok genç yaşta daha 53 yaşında geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz çok değerli bir akademisyen ve arkeologa aslında saygı duruşu niteliğinde onu anan bir çalışma yapıyorsun. Güner Coşkun Su. Buradaki önemli nokta da şu tabii Mardin gibi Mezopotamya çok katmanlı tarihin olduğu bir coğrafyada müzelerle de işbirliği yapması, çok yakın çalışması, kazı alanlarını korumaya çalışması, dünyanın belki de en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mardin'deki işte yozlaşmaya çok müsait, rüşvete, ranta çok el veren bir düzene karşı durmaya çalışması, arkeoloji prensiplerini, müzecilik prensiplerini korumaya çalışan etik, bilimsel bir yaklaşımda olan bir akademisyen kişi Güner Coşkun Su ve kendisine davalar açılıyor, görevden uzaklaştırılıyor ve kendisine açılan bütün davaları aslında kazanıyor. Yani hem itibarı iade ediliyor hem görev. Yani uzaklaştırmasına rağmen onunla ilgili haklarını kazanıyor ve fakat ömür boyu aslında mobbinge, tacize uğradığını da yıldırılmaya çalışıldığını da net belgeleriyle görüyoruz. Ve de aynı zamanda bir kadın, genç bir arkeolog olarak öyle eril bir coğrafyada aynı zamanda tutunmaya çalıştığını da görüyoruz. Sen onun izinden mevcut koleksiyon başlığını verdiğin bir iş ortaya koydun ve de bu bir yerleştirme biçiminde, yeni bir üretim biçiminde Mardin Bienali'nin ana mekanlarından birinde Kervansaray'da izleyiciyle buluştu. Sen bu konuyu nasıl ele aldın? Yani bunu nasıl bir sanat işine dönüştürdün? Çok da aslında bıçak sırtı bir konu. Seninle de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani problem çıkartabilecek, senin de pozisyonunu riske atabilecek, davaların devam ettiği bir mesele üzerinden aslında oldukça incelikli bir iş ortaya çıkartmayı başardın. Bir sanatçı olarak İrem Günaydın olarak bu meseleyle nasıl mesafelendin, nasıl ele aldın? İstersen biraz da onun üzerinden konuşalım.
Evet, şimdi şöyle yani gerçek bir insan olduğu için bu hikayenin ortasında öncelikle daha hassas yani olabilecek en hassas şekilde davranmak gerekiyordu. Hani şeylerin sanatı bir tarafa, bir yandan da gerçek bir karakter var ve başına bunlar gelmiş. Ve bu arada ben bu araştırmaları yaparken kendisinin vefat ettiğini de çok sonra öğrendim. Yani ben daha çok hani o başına gelmişlikler, taşlar vesaire diye akıp giderken o hikayenin içinde bir baktım kadın vefat etmiş ve geçen sene vefat etmiş. Bu Nezih Bey'le, arkeologla görüştükten sonra ben bir şekilde ablasına ulaştım. Yani beni Nezih Bey ablasıyla tanıştırdı. Ve yani belki bunu söylemeliyim. Bu enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben Nezih Bey'in yanında numarasını aldım Elif Hanım'ın. Elif Hanım'ı aradığımda Elif Hanım Güner Hanım'ın mezarındaydı. Yani bu arada bu bir tesadüf mü? Yani bir yandan da çok acayip bir şey. Ben böyle artık iyice hani bir yandan tabii insan kayıtsız da kalamıyor böyle bir duruma. Ve Elif Hanım da çok duygulandı. Hani birisinin böyle en azından hani bir şey yapacak olması ile ilgili. Ve biz Elif Hanım'la bir müddet konuştuk telefonda. Bir ay belki yani böyle haftada iki kere mi artık bazen üç kere mi? Ondan sonra da Elif Hanım herhalde böyle kendisi bana bir şekilde güvendi ve buluşalım artık bir yüz yüze buluşalım dedik. Yüz yüze buluştuktan sonra da bana Güner Hanım'ın bütün bu süreç boyunca başına gelenleri kanıtlayabilecek bir takım belgeler verdi. Ve ben o belgelerle bir müddet vakit geçirdim. Ve yani yazışmalar var, mailler var bunların içinde, savcılığa verilen dosyalar var. Ve çoğu böyle Güner Hanım'ın ya bir yandan da bu belgelerle vakit geçirirken belgelerin içerisinde Güner Hanım'ın kendini ne kadar iyi ifade edebildiğiyle ilgili de hayran hayran oluyorsunuz yani. Böyle bir Türkçe, böyle bir akışkanlık, böyle bir kendini müthiş bir ifade edebilme şekli. Bunlara da böyle küçük küçük böyle nüanslardan Güner Hanım'ı da tanımaya başladım böyle. Sanki hani sanki gerçekten fiziksel olarak da tanışmışız gibi. Akabininde de bu belgeleri işleyip çünkü belgelerin içinde de yani bir tanesi işte mesela Güner Coşkun'su savunma Mardin Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği 25 sayfalık kendini ifade ettiği bir belge var. Ve biliyorsun benim genelde pratiğim zaten yazı. Hani yazı çok böyle ortada duran, böyle masif bir şekilde ortada duran bir pratik. Ve bu 25 sayfalık sadece kendisinin yazdığı ifade, avukattan yardım almadan. Hatta kendisi de söylüyormuş neredeyse artık avukat oldum yani avukat kadar iyi yazabiliyorum diye ablasına. Bu belgelerle vakit geçirdikten sonra bunu bir şekilde işlemeye karar verdim. Burada da işte bu demin size de herkese okuduğum o 89 kutu, 89 kutunun içindeki 3 tane eser vesaire gibi şeylere referans veriliyor, cevap veriliyor aslında. İşte oradaki o bir takım otoriteler kendisinin odasına giriyor, o yokken. Odasının içinde normalde arkeologların, herkes bilir bunu, arkeologların odasında bir takım şeyler olur, malzemeler, objeler olur zaten. O objeleri bulup sanki onlar esermiş gibi komisyon raporu tutturtuyorlar ki böylelikle onu görevden uzaklaştıracaklar. Onu görevden uzaklaştırdıktan sonra da orada o sit alanlarını istedikleri gibi işte birinci derece sit alanı olan yeri üçüncü dereceden sit alanına çevirip istedikleri gibi kolayca kazabilecekler. Bunların da belgelerini bu arada bunların da belgelerini okudum maillerini falan hani böyle ya inine kadar indim diyebilirim yani gerçekten. Çünkü şeyi gördüm yani. Güner Hanım orada Mardin Artuklu'nun içerisindeki birinci dereceden sit alanı olan yerleri kendi hak ettiği gibi birinci dereceden işletmek istiyor. Fakat oradaki otoriteler onu üçüncü dereceye çektirtmek istiyorlar ve bir dönem boyunca da çektirtiyorlar. Başarılı oluyorlar bu arada. Üçüncü derece diye tespit ediliyor. Ondan sonra Güner Hanım zaten onun savaşlarını falan da veriyor. Burada da bu 25 sayfalık raporda da işte o şeyleri açıklıyor Güner Hanım. Hani odada bulunan objelerin aslında işte bir optisyen çekirdek olduğunu, demir iğne olduğunu ve bunların birçok arkeologda bulunabileceğini falan gibi şeyleri anlatıyor. Ama asıl hikayeye geleyim. Genel olarak şöyle bir durum var. Zaten senin de bahsettiğin gibi bu mevcut koleksiyonda bu bir yerleştirme görmeyenler için bunu söyleyeyim. Bir metin var. Bir sayfalık bir dilekçe gibi yazılmış bir metin. Bununla beraber de böyle epey büyük açılmış kutular var. Hani bunu belki sen daha iyi ifade edersin şimdi. Sen daha iyi anlatırsın. Hani bu metin orada yazdığım metin, gösterdiğim metin bu mevcut koleksiyon isimli metin. çoğunlukla bu 25 sayfalık Güner Hanım'ın savunma metninden alınan, yani direkt alınan değil ama hani onun bir kısmının özeti gibi aslında, onun ağzından benim eklenmem, oraya eklenmem gibi. Ve onunla beraber son paragrafta artık 3-4 paragraflık bir şey çünkü o metin. 3 paragrafta bu benim Güner Hanım'ın savunma metnine eklendikten sonra 4. paragrafta artık olayı başka bir yere çekmem. Ve işte Mardin'i kazmamdan, bütün Mardin'i kazmamdan bahsettiğim bir paragraf var orada. Onu mesela şimdi okusam olur mu?
Çok iyi olur, paragraf. Çok iyi olur. Evet, benim de önümde, yoksa ben okuyacaktım. Lütfen İrem.
Evet, o son evet. Paragraf şöyle söylüyorum. Bu paradoksal düzende taşlar sıradan ya da tarihi eser fark etmeksizin kendilerini gömülürken buldular. Mardin Bienali'ne davet aldıktan sonra gömülen taşları bulmaya karar verdim. Koordinatları bilmediğim için tüm Mardin'i kazmam gerekecekti. Bunun için Mardin'e taşınmam şart olmuştu. Sahte bir isimle ev tutmaya karar verdim. Güner Hanım'ın başına gelenleri yaşamamak için çok dikkatli olmalıydım. Bu nedenle kazı fikrimi Bienal ekibinden ve küratörden saklamaya karar verdim. Bir yıl boyunca bıkmadan ve usulca kazı çalışmalarımı sürdürdüm. Gündüzleri çok dikkat çekeceği için geceleri kazıyordum. Gündüzleri ise bu imkansız görevi neden üstlendiğim ile ilgili kendimi sorguluyordum. Kanıtları bulma görevinin Mardin'i bile olmayan bir sanatçıya düşmesi, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili umutsuzluğa kapılmama neden oldu. Sonunda gömdükleri kutuları buldum ve içlerini açtım. Mevcut koleksiyon huzurunuzda. Aşağıda da dipnotlar var metin bittikten sonra. Son dipnotu da okuyacağım bu paragrafla bağlantılı olarak. Kutuların içerisinde daha sonra Mardin iline ait olduğunu öğrendiğim endemik bitkileri buldum. Bunlar iris, nektarifera, krokus, musa geçiti, arum, rupicola ve ajuga vestita diye de bitiyor metin.
Nasıl görselleştirdin ve bu endemik bitkiler günümüzde hala Mardinliler tarafından bilinen o formlar, bitki formları görüldüğü zaman en azından Mardinliler tarafından fark edilen imgeler mi? Burada bir geri bildirim aldın mı izleyiciden ya da işin üretim sürecinde?
Yani işin üretim sürecinde açıkçası yani bu kutular, bu 89 kutu, sürekli bir kutuyla gömülme, poşetle gömülme. Yani bir şeyle o taşların gömülmesi meselesi var bu Mardin'de arkeoloji çerçevesi içerisinde. Ve ben bir şekilde yani o kutuları geri çıkarma, hayatta kalan şeyleri yeniden diriltme. Hep aklımda bu vardı. Çünkü daha önce de söylemiştim sana. Bir yandan da yine yandan paralelden bir takım metinler akıyor benim kafamda. İşte bu Jalal Tufi'nin büyük bir felaketin ardından geleneğin geri çekilmesi metni. İşte orada söylüyor, yaşanan felaket nedeniyle manevi olarak şeylerin geri çekilmesi ya da işte hayatta kalan şeyleri yeniden bir sanatçı diriltebilir aslında gibi bir yerden böyle kendime bir görev biçtim aslında. Dolayısıyla hani o koordinatları bilmediğimiz, sadece müzenin ve üniversitenin bildiği, bu da bir dipnot olsun izleyiciye, böyle bir durum da var. Yani koordinatları müze ve üniversite biliyor, taşların gömüldüğü koordinatları biz bilmiyoruz sadece. O yüzden de metinde bütün Mardin'i kazmam gerekti gibi bir cümle kullanıyorum zaten. Bu Jalal Tufi'nin metni de arkada böyle fon olarak akıyor tabii kafamda. Yani bunu böyle incelikli bir yere çekmem gerektiğini düşündüm açıkçası. Ve bitki, kırılganlık, bir yandan bitkinin... Bir yandan hani endemik bitkinin bir kutuyla birleştiğinde taşınabilir, başka bir yere götürülebilir olması. Ama bir yandan orada da nüanslar var. İşte farkındaysan bitkilerde böyle şey yoktu. Yani bitkiler biraz solmuş görünüyordu, kutuların üstündeki bitkiler. Yani onun böyle biraz işte hafızaya falan böyle uçuşkanlığı böyle kırılganlığı böyle daha çok altını çizmek istedim. Onun için de yine böyle Mardin'den çıkmış bazı akademisyenlerin tezlerine baktım. Ve bitki ve üretim, bitki ve hayvan bölümü, bitki üretim ve hayvan bölümü diye yine Mardin Artuklu'dan bir akademisyenle mailleştik. Fatma Mungan Kılıç o da. Ve ondan istedim. Yani orada fotoğraflarını çektikleri endemik bitkilerin fotoğraflarını istedim. Çünkü ben oraya sadece bir kere gitme şansım oldu ve bir gün kalma şansım oldu. Dolayısıyla her şeyi biraz böyle uzaktan idare etmem gerekti. O da bana sağ ol, Fatma Hanım da bana bir dolu böyle yine dosya yolladı ve biraz oradan şekillendi yani o bitkiler
Her
kutuların üstüne.
şeyden önce yani endemik bitkiler, böcekler, şimdi bir de böyle bir tartışma da yaşıyoruz biliyorsun. Türkiye'den kaçırılmaya çalışan zehirli ama
Aynen.
nadire tür böcekler vesaire. Yani bu da müzecilikte ve koleksiyonda aslında
Evet.
olan şey. Yarın öbür gün endemik bitkiler de aynı şekilde kaçırılmaya, konserve edilmeye ya da üzerinden rant sağlanmaya çalışılabilir. Dolayısıyla onlar da aslında o anlamda koleksiyon değeri olan ürünler. İkincisi tabii ki senin dediğin gibi Mardin'in sadece taşı ya da arkeolojik yönleri değil, doğası, florası, faunası da son derece değerli. Dolayısıyla ona atıfta bulunuyorsun ama çok daha tabii ki kırılgan bir formla. Ve son olarak da karton kutular kullandığın için ama onları dikili taşlar gibi yaptığın için bu da onların üzerinde sanki yine antik dönemlerden kalan bir anıtmış gibi aslında bir form sağlıyor yerleştirmede. Bence o açıdan yine aynı şeye gönderme yapıyor ve kartonlar üzerine o çiçekler olduğu için de aslında karton tabii ki o renklerin hepsini emdiği için o kadar o soluklaşmalarını da oradan sağlamış oluyorsun. İrem, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok katmanlı, çok boyutlu bir konu bu. Ama ben
Evet.
özellikle senin sanat çalışman ve Mardin Bienali'ne bu kadar dair, yani Mardin'e bu kadar özgü bir meseleden yola çıkmanı çok önemseyerek yer vermek istedim. Çok teşekkür ederim sana.
Ben çok teşekkür ederim yer verdiğin için.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu haftaki konuğum İrem Günaydın'a teşekkür ederim. Hoşça kalın.